Ayrım 17.
Sayfa 197. Bu tıknaz ama tıknaz olduğu kadar da atik silahşörü öldüreceği günü düşününce yüzünde o ünlü ölüm gülümsemesi yeniden belirmişti. Birer kahve daha içildi. Daha sonra Ragıp Bey'in getirdiği haberin teşkilatın yöneticilerine bildirilmesine karar verildi. Abdülkadir Bey kendisinin de buna benzer havadisler duyduğunu söyledi. Bütün bu konuşmalar arasında Ragıp Bey onların bu ayaklanmayla ya böyle bir şeye ihtimal vermediklerinden ya da böyle bir kalkışma sırasında mollaları ve padişahı iyice ezeceklerini düşündüklerinden pek ilgilenmediklerini, ciddi hiçbir önlem alınmayacağını fark etti. Ağabeyinin İstanbul'da olmamasına bir kez daha hayıflandı. Yıllarca tarihin en büyük imparatorluklarından birinin kalbi olacak ve odalarında alınan kararlarla o imparatorluğu adım adım yıkıma sürükleyecek olan bu küçük ahşap konaktan çıkıp, önündeki yayvan, eskilikten uçları hafifçe aşınıp yuvarlaklaşmış mermer basamaklardan avluya indiğinde, soğuk havayı derin derin içine çekti. Bir badireyi Hakkı Bey'e dersini de vererek atlatmış olmanın memnuniyeti, konağa gelirken içinde derinlerde bir yerde kıpırdanıp duran o sebepsiz sevinci neşeye çevirmişti. Bu neşeye şaşarak kendi kendine Allah Allah diye söylendi. Kendisiyle şakalaşır gibiydi. Baba Ali Caddesi'ne kadar yürüdü. Caddenin tam başında bir arabaya rastladı. Arabaya bindikten bir süre sonra iri burnun soğuktan neredeyse morarıp yüzünden kopacakmış gibi duran arabacının "Nereye beyim?" dediğini duydu. "Nişantaşı'na." Sanki bir başkası tarafından söylenmiş gibi duyduğunda kendisini de şaşırtan bu tek sözcüğü söylediği anda saatlerden beri bir nehrin dibindeki küçük bir balık gibi ruhunun derinlerinde kıpırdaşan ve şimdi neşeye dönüşen o sevincin sebebini de anlayıverdi. Dilara Hanım'ı görecekti. Dilara Hanım'ı her zaman hep aynı heyecanla, hatta her seferinde biraz daha fazla heyecanlanarak görüyordu. Ama bu seferki sevinç, her türlü duygunun, öldürme arzusu ve öldürülme kaygısının bile altından sanki hiç dokunulmamış gibi çıkan, çevresinde dolaşıp duran başka duygulardan etkilenmeyen, Ragıp Bey'in hiç alışık olmadığı bu garip neşe, sevdiği kadını göreceğini bilmesinden kaynaklanmıyordu. Bu neşenin kalabalık bir pazar yerinde gördüğü yabancı bir yüzü ikinci kez gördüğünde fark edeceği bir aşinalık gibi çizgilerini tam aklında tutamadan fark ettiği bu duygunun gerçek sebebini birden sezivermek onu gerçekten utandırıp öfkelendirdi. Bu sevincin bir vicdan azabının yatıştırılmasından kaynaklandığını anlamıştı. Dilara Hanım ile buluşmalarında içinde bir huzursuzluk, bir vicdan azabı taşıdığını daha önce hiç fark etmemişti. Belki de vicdan azabını daha önce hiç bilmediği için zaman zaman içinde hissettiği huzursuzluğun vicdan azabı olduğunu kavrayamamıştı. Hasan Efendi karısıyla annesini tekkiye götürdüklerini söyleyince Dilara Hanım'a onları hiç düşünmeden, onların kendisine merak edeceği konusunda kaygılara kapılmadan gidebileceğini, evdekilere bir mazeret bulmasına gerek kalmadığını fark edip taşıdığını bilmediği ağır bir yükten kurtulmuş, ancak o yükten kurtulmanın ferahlığıyla daha önce böyle bir yük taşıdığını anlayabilmişti. Üstelik bir ayaklanma olması ihtimali, bu ihtimalin içinde taşıdığı korkunç katliamlara, ölüm tehlikelerine, tehditlere, cinayetlere rağmen uzun süre eve gitmemesine doğal bir neden yaratacağı için Ragıp Bey'i gizliden gizliye sevindiriyordu. Bir yandan bu ayaklanmayı önlemeye uğraşıyor, bir yandan da bu ayaklanmanın patlamasını, bu karmaşada kendisini eskiden olduğu gibi tümüyle özgür ve bağımsız hissetmeyi istiyordu. Ragıp Bey kendini bildi bileli güçlü bir erkek olmuştu. Ölüm karşısındaki aslında bir hastalık sayılabilecek korkusuzluğu, ölümün gerçekliğine neredeyse inanmaması onu öbür insanlardan ayırmış, hayatının sert bir kabukla sarılmasına yol açmıştı. Ama sahip olduğu bu güç, bütün güçler gibi altında hiç tahmin edilemeyecek zaaflar ve güçsüzlükler taşıyordu. Her zaman olduğu gibi Ragıp Bey'in gücü de ancak başka güçsüzlüklerle beslenerek var olabiliyordu. Şimdi odun dumanı kokan bir akşamüstü, kül rengi bir yağmurla savrulan şehrin sokaklarından, deriden körüklerine damlaların vurduğu bu soğuk faytonun bir köşesinde büzülmüş bir halde geçerken öfkelenmesi, gücünün altından beklenmedik bir zaafının çıkmasındandı. Gizliden gizliye küçümsediği, hiçbir zaman anlamadığı, anlamaya da çalışmadığı kadınlar alemine girdiğinde, sert kabuğunun içinde saklı duran zaafları ve korkuları varlıklarını hissettiriyor, onu kaygılara, vicdan azaplarına, utandırıcı sevinçlere, küçültücü neşelere yöneltiyordu. Bu alemden aldığı her hazın, bu haz büyüdükçe büyüyen bedelini ödemekten nefret ediyordu. Bu kadınlar onu kaygılandırma gücünü nasıl ele geçiriyorlardı? Bunu kavrayamıyordu. Ama onların hiçbir zaman açıkça ortaya koymadıkları bu güç onu sinirlendiriyordu. Dilara Hanım'ın Nişantaşı'ndaki konağına kendi duygularından yorgun düşmüş bir halde vardı. Her zaman olduğu gibi onu ezberlenmiş bir kibarlıkla karşılayıp salona aldılar. Gecelerinin çoğunu o köşkte geçirmesine karşın her geldiğinde evin hizmetkarları ona bir konukmuş gibi davranıyorlar, asla kendini o evin beyi gibi hissetmesine izin vermiyorlardı. Onların gözünde o, bir zaman sonra ortadan kaybolacak olan yakışıklı bir zabitten başka bir şey değildi ve Ragıp Bey bunu her seferinde hissediyordu. Biraz sonra kapı açıldı. Dilara Hanım'ın içeri girdiğini, Ragıp Bey daha arkasına dönmeden bütün bedeninde hissettiği o ılık ısıyla hissetti. Her seferinde böyle oluyordu. Dilara Hanım'ın varlığını onu görmeden bile hissedebiliyordu. Çok sonraları o haşin yüzüne hiç uymayan uysal bir merakla Osman'a sorup onu şaşırtmıştı. İnsanların aşk dedikleri acaba dokunmadan hissedilen bu sıcaklık mıdır? Osman, Ragıp Bey'in bunu kendisine bir şey anlatmak için değil, gerçekten cevabını merak ettiği için sorduğunu anladığında şaşkınlığı daha da büyümüştü. Mırıldanır gibi bilmem diyebilmişti ancak. Ragıp Bey dönüp baktığında Dilara Hanım'ın kendisine doğru geldiğini gördü. Artık bu kadını her gördüğünde ilk hissettiği büyük bir özlem oluyordu. İlk kez bir insanı uzaktayken olduğundan daha fazla yakınındayken özlüyordu. Dilara Hanım yanına gelip ellerini tuttu. Üşümüşsünüz. Bu sesi duyunca neredeyse minnetle doldu içi. Bu tek sözcükte duymak istediği birçok şeyi duymuş gibiydi. Dilara Hanım bunu öyle bir söylemişti ki sanki bu sıradan sözcüğün içine sizi özledim, sizi merak ettim, sizi arzuladım laflarının hepsini sığdırabilmişti. Yüzü de sesi gibiydi. O anda olduğu gibi birçok anlamı iç içe yan yana taşıyabiliyordu. Neredeyse kıpırtısız duran Ragıp Bey Dolunay'ın olduğu bir gece Alman ormanlarında arkadaşlarıyla at koştururken aniden önlerine çıkan, ay ışığıyla gümüşlenmiş o durgun gölü hatırlatan yüzünde alaycılık, şefkat, sevgi, şehvet, özlem hep birlikte duruyor ama onlardan hangisini öbürlerinden ayrı görmek için dikkatle baksanız o duygu derinlere çekilip gözlerden kayboluyordu. Bu tuhaf kaçış o durgun yüze sihirli bir hareket katıyor, Ragıp Bey de o yüzü iki avucunun arasına alıp sıkı sıkıya tutma isteği uyandırıyordu. Ragıp Bey, çok yağmur yağıyor dedi yalnızca. Hemen yemek yemek mi istersiniz yoksa size önce bir çay mı hazırlasınlar? Mümkünse önce bir çay içeyim, hem de biraz konuşuruz. Dilevser'in yanında konuşmak istemediğim bir mevzu var. Dilara Hanım konuşulacak konunun ne olduğunu sormadan ellerini çırparak çay getirmelerini söyledi. Erkeklerin önemli bulduğu konuları ciddiye almamayı çok öncelerden öğrenmişti ama bu onların söylediklerini ciddiyetle dinlenmesine engel değildi. Zaman zaman gerçekten önemli şeyler de söyleyebildiklerini görmüştü. Çay tepsisini getiren hizmetkara gözleriyle tepsiyi masaya bırakmasını işaret ettikten sonra Ragıp Bey'in bardağına çay koydu. ''Biraz da konyak ekleyelim mi?'' diye sordu gülümseyerek. Ragıp Bey, ''Lütfen'' derken Dilara Hanım'ın ses tonundaki genç bir akrabayla konuşurken yaşlı hanımların takındığı o alaylı şefkatin farkına varmadı. Farkına varabilseydi Dilara Hanım'ın kendisi için ne düşündüğünü şiddetle merak ederdi ama Ragıp Bey, Dilara Hanım'ın yalnızca duygularını merak ediyordu. Düşüncelerini merak etmek aklından bile geçmiyordu. Eğer Dilara Hanım'ın kendisi hakkında bir fikri olduğunu öğrenseydi, kadınların kendileri hakkında düşünceleri, kararları olabileceğine, böyle bir ihanete sürüklenebileceklerine asla ihtimal vermeyen bütün erkekler gibi herhalde o da çok şaşırırdı. Dilara Hanım bir gün o kibar gülümseyişiyle Osman'a Ragıp Bey hakkındaki düşüncelerini anlattığında Osman da çok şaşırmıştı. Bu kadarını beklemiyordu. Zaten ölüleri arasında belki de onu en çok şaşırtanı Dilara Hanım'dı. En kolay tanıdığını, aralarında anlaşılması en kolay olduğunu sandığıydı onu en sarsanın. Gerçek kimliği, düşünceleri ve duygularıyla yaşadığı hayat arasına sanki zeka ve zarafetten örülmüş bir duvar yerleştirmiş, ne düşüncelerinin insanlara ne de insanların duygularına ulaşmasına geçit vermemişti. Bu duvarın iki yana açılan tek bir geçidi vardı sanki, o da hazdı. Ama hayattan haz alışında, yataktaki saldırgan şehvetinde hep bir intikam tadı bulunuyordu. Bilinmeyen bir düşmanı vardı sanki. Aldığı her zevk düşmanında bir yara açıyordu. Ama bu düşmanın kim olduğunu Dilara Hanım'ın kendisi bile bilemiyordu. Bazen bütün insanlar oluyordu bu düşman. O zaman karşısındakini alayları, zeka ile sivriltilmiş nükteleriyle delik deşik ediyordu. Bazen kendisi oluyordu düşman. O zaman odasına kapanıyor, kimseyle görüşmüyor, gülmüyor. Her zamankinin aksine yardımcılarına, hizmetkarlarına inanılmaz bir kabalıkla davranıp onlara başka zamanlarında hep bir zarafet kıvrımı taşıyan dudaklarına asla yakışmayan sözcüklerle hitap ediyordu. Bazen de bu düşman bizzat hayatın kendisi oluyordu ki o zamanda yaptığı, o sırada hayatındaki erkek her kimse onu yatağa sürükleyip sabahlara kadar sevişmekti. Dilara Hanım'ın var olup olmadığı bir türlü anlaşılamayan bir düşmana karşı beslediği gizli öfke, Ragıp Bey'in çabucak parlayan öfkesine hiç benzemiyordu. Aynı duygu iki insanda sanki iki ayrı duyguymuş gibi ortaya çıkıyordu. Ragıp Bey'inki yalın, açık ve derhal saldıran bir öfkeyken, Dilara Hanım'ınki asla keskinleşmeyen, açığa çıkmayan, insanları korkutmayan ama onları sürekli tedirgin eden ve anlaşılmaz bir biçimde kendine çeken bir öfkeydi. İnsanlar bu öfkeyi görmüyorlar ama bu kadının karşısında hissettikleri sürekli tedirginlikle ona sokulmaya, ona yaklaşmaya, bu tedirginliklerinden kurtulabilmek için bu kadını ilgileri ve sevgileriyle kuşatıp ona kendilerini sevdirmeye çalışıyorlardı. Bir keresinde Osman dayanamamış ve yapmaması gereken bir şey yapıp Dilara Hanım hakkındaki düşüncesini söyleyivermişti. Ama sizin birini sevmeniz imkansız. Dilara Hanım o yaralayıcı alaycılığıyla sanki çok seveceğim bir şey söylermiş gibi konuşmuştu. Ne kadar banalsiniz Mein Lieber. İnsanları tanımak konusundaki acizinizi kabul etmek yerine onlar hakkında böyle kesin kararlar vermeye kalkışmanız sizi bayağı ve sıradan bir aptal vaziyetine düşürüyor. Elbette ki insanları sevdim. Hatta aralarında çok sevdiklerim de oldu. Mesele onları sevmemde değildi. Mesele bunu onların asla anlayamamasındaydı. Onları çok sevdiğime inandıklarında bile daima derin bir şüphe duyarlardı. Siz bana şunu söyleyebilirdiniz. Eğer umduğum kadar zeki olsaydınız Dilara Hanım diyebilirdiniz. Siz insanları şüpheye sevk etmekten, üstelik de bunu onların şüphelerini yatıştırmaya çalışır gibi yapmaktan zevk alıyorsunuz. Ve bu zevk karşılığında birçok daha tatlı olabilecek zevkten vazgeçiyorsunuz. Dilara Hanım, Ragıp Bey'in bardağına biraz konyak koyduktan sonra karşısına geçip oturdu. Isındınız mı biraz? Ragıp Bey soruya cevap vermeden bir süre çayını karıştırdı. Sonra aniden başını kaldırıp mümkün olduğunca soğuk ve sakin bir sesle ''Dilara Hanım, bir süre dilekleri de alıp buradan uzaklaşmanızı istiyorum.'' dedi. Dilara Hanım gerçekten şaşırdı. ''Niye? Ne oldu?'' Henüz bir şey olmadı ama olacak. İstanbul'u kötü bir kader bekliyor. Bir iki güne kadar bir ayaklanma ihtimali var. Sonunun nereye varacağı, neler olacağı belli değil. Ben de büyük bir ihtimalle sizinle alakadar olamayacağım. İki kadın burada yalnız kalamazsınız. Siz de gelirseniz giderim. Ragıp Bey başını salladı. Ben gelemem. Neden gelemiyorsunuz? Ben bir askerim Dilara Hanım. Vazifelerim var. Dilara Hanım gülümsedi. Ben de gidemem o zaman. Ben de bir kadınım ve benim de vazifelerim var. Bu cevap Osman'ı çok şaşırtmıştı o zaman. Ragıp Bey de şaşırdı. Sizin vazifeniz nedir? Sizin olduğunuz yerde kalmak. Ragıp Bey alaycı bir ifadeyle karşılaşacağını sanarak Dilara Hanım'ın yüzüne baktığında orada mahzun bir tebessümle saklanmış bir kararlılık gördü. Ve daha sonra Osman'a söylediği gibi saadetin bazen hiç beklenmedik zamanda bir tek cümlenin altından çıkabileceğine inandı. Memnuniyetini gizlemeye çalışarak ama kendisini seven ve kendisi için fedakarlık ederek onu hayatı boyunca taşıyacağı bir minnete sürükleyen bu kadını kesinlikle kurtarmaya kararlı olarak itiraz etti. Burada kalamazsınız. Bugünden tahmini mümkün olmayan hadiselerle karşılaşabiliriz. Bu şehir yağmalarıyla meşhurdur. Yobaz takımı sokağa döküldükten sonra ne olacağını bilemeyiz. Üstelik kadın başınıza sizi kim savunur, kim müdafaa eder? Hayır, buna müsaade edemem. O zaman siz de bizimle gelin. Bu da mümkün değil. Ragıp Bey bir an durduktan sonra kendisini bile şaşırtan yumuşak bir sesle devam etti. Çok isterdim gelebilmeyi ama hakikaten mümkün değil. Arkadaşlarımı bırakamam. Dilara Hanım yerinden kalkıp Ragıp Bey'in yanına geldi. Elini elinin üstüne koydu. Ona yataktan başka bir yerde asla adıyla hitap etmediği halde bu kez ona Ragıp dedi. Sen arkadaşlarını bırakamazken benim seni bırakıp kaçabileceğimi gerçekten düşünebildin mi? Koynuna girdiğin kadını böyle mi tanıdın? Böyle mi bildin beni? Ragıp Bey ne söyleyeceğini kestiremedi birden. Estağfurullah, elbette değil. Hiç olur mu? Lakin tehlike çok büyük. Üstelik Dilser de var. Aklım sizde kalır. Dilara Hanım neredeyse şuh denilebilecek şen bir kahkahayla ayağa kalktı. Aklınızın bende kalması için ben bunu göze alırım. Aklınızın bende kalması için bir savaş lazımsa ne yapalım? Savaşı da çıkarırız. Ragıp Bey o kahkahanın atılmamış olmasını, bu şakanın yapılmamış olmasını, Dilara Hanım'ın biraz önce Ragıp diyen haliyle konuşmaya devam etmesini isterdi ama bundan hiç söz etmedi. Ama Dilara Hanım başını salladı. Mevzu kapanmıştır binbaşım. Hadi söyleyelim de yemeği hazırlasınlar. Acıkmışsınızdır. Dilevser'i de çağırsınlar. Ragıp Bey de ayağa kalkıp son kez Dilara Hanım'ı ikna edebilmek için konuşmaya çalıştı. Ama Dilara Hanım, Dilara Hanım parmaklarını Ragıp Bey'in dudaklarının üstüne koydu. Susun, beni üzmek mi istiyorsunuz? Daha fazla konuşmadılar. O sırada Dilevser içeri girdi. Elinde okuduğu yeri kaybetmemek için bir parmağını sayfalarının arasına soktuğu bir kitap tutuyordu. Ragıp Bey'e nasılsınız derken sesindeki hülyalı dalgalanma onun hala okumakta olduğu kitabın satırlarında dolaştığını, henüz kendisini sarmalayan cümlelerin sözcüklerin arasından sıyrılıp insanların gerçek dediği ama Dilevser'e her nedense hiç de sahici gözükmeyen hayatın içine girmediğini gösteriyordu. Annesinin biraz önce verdiği kararın kendi hayatını nasıl değiştireceğini, hayatını nasıl sahicileştireceğini ki Dilevser daha sonra hayatının romanlaştığını düşünecekti, o sırada bilmiyordu. Oysa Dilara Hanım verdiği kararla yanı başındaki üç insanın hayatını değiştirecek onlara sevinçler, coşkular ve ölümcül kederler verecek bir yola adım attığının farkında bile değildi. Ragıp Bey'in aşk sandığı, elbette içinde Ragıp Bey'e duyduğu sevginin de büyük pay taşıdığı ama aslında kendi ahlakına, terbiye tarzına, kaçmaktan nefret eden tabiatına ve biraz da aldırmazlığına ve büyük olayları izleme merakına dayanan bu kararın nelere yol açacağını bilse, bütün bunlara rağmen o kararı verir miydi? Bu soruya daha sonra kendisi de bir cevap bulamamıştı. Ama demişti, gelecek konusundaki bu korkunç bilgisizliğimiz olmasa nasıl yaşayabilirdik ki? Neler olacağını bilip de onları değiştirmeye kalksak bu kez de başka hadiselere sebebiyet vermez miydik? Hayatımızı sürdürebilmemiz için istikbalin hep karanlık içinde saklı kalması gerekiyor zannımca. Osman ise bütün bunlara bakıp Şeyh Efendi'ye, bir insanın verdiği kararın başka insanların hayatlarını değiştirmesi adalete uyar mı diye sormak isterdi. İnsanın kendi geleceğinin belki de hiç tanımadığı insanların elinde olmasını düşünmesi çok aşağılayıcı ve ürkütücü değil mi? Ama bu soruya büyük dedesinin takdiri ilahi diye cevap vereceğini biliyordu. Şeyh Efendi bütün olacakların öyle olması için Dilara Hanım'a o kararı Rabb'ın verdiğini, bunun onun takdiri olduğunu söyleyecekti. Herhalde bunu söyledikten sonra takdiri ilahinin neden kendi hayatında bir kere de böyle tecelli etmediğini, sevdiği kadının kendisine sizin için burada kalırım diyerek kaderi değiştirmesinin, bir kere de niye onun başına gelmediğini, daha sonra işlediği günahtan acılara gark olarak soracağını da tahmin ediyordu. 11. Yağmurların şehirde bıraktığı ince buğu, güneşin ilk ışıklarıyla bir mücevher kutusunun üstünden kaldırılan parlak bir saten gibi nazlı kıvrımlarla yükselerek gecenin mahmur gölgesinden henüz kurtulamamış lacivert minarelerin, bakır kırmızısı kubbelerin, altın hilallerin arasından sıyrılırken müezzinlerin müminleri günün ilk ibadetine çağıran ezanları da payitahtın tepelerine çarpa çarpa çoğalarak yayılmaya başladı. Ezanlar aynı anda ve aniden bittiğinde şehir bir lahza Allah'ın suretini gerçekten görmüşçesine huşu dolu bir sessizliğe büründü. Sonsuzluk gibi hissedilen o bir anlık sessizlikte şehir, erguvan rengi denizlerin içinden saf ışıktan bir serap gibi kristal yansımalarla çıktı. O minicik zaman parçası içinde der saadet, kendisinden büyülenmiş gibi kımıltısız ve suskundurdu. Sonra o müthiş sessizlik başladığı gibi aniden bozuldu. Kristal serap, düzensiz postal sesleri, yerlere çarpan tüfek dipçikleri, naralar, tekbirler, küfürler, ürkünç haykırışlar ve silah sesleriyle dağıldı. Barikalarından karma karışık fırlayan askerler, karargahlardaki zabitlere saldırdılar. Yakaladıklarını kafalarını avlunun taşlarına vura vura yerlerde sürüklemeye, üniformalarını parçalamaya, dinsizlere ölüm diye bağırmaya koyuldular. İzleri koca bir yüzyıl sürünmeyecek olan kanlı ayaklanma, güneşli bir bahar sabahı başlamış, başkente şeriatçı bir ayaklanmayı önlemek için getirilmiş olan Selanik taburları, şeriat istekleriyle ayaklanmış, şehir ansızın korkup ihtiyarlamıştı. Göreve gitmek için giyinmekte olan Ragıp Bey, uzaklardan gelen belli belirsiz gürültülerden çok, kötü şeyler olmasını bekleyen insanların keskinleşmiş gergin içgüdüleriyle bir şeyler olduğunu fark etmiş, hemen pencereye koşarak dışarı bakmış, baktığı yerde sakin bir sokak görmesine rağmen Dilara Hanım'a dönerek "Başladı!" demişti. Derhal palaskasını kuşanıp yatak odasındaki koltuğun arkasına asılı ceketini giymişti. Dilara Hanım, erkeklerin heyecana kapıldığı böyle büyük olaylarda kadınların gösterdiği soğukkanlı dikkatle kapıdan çıkmaya davranan Ragıp Bey'i tuttu. "Ne yapıyorsunuz? Üniformanızı çıkartın lütfen. Sivil elbiselerinizle gidin. Şayet sizin tahmin ettiğiniz gibi askerler ayaklandıysa zabitlere bir kötülük yapabilirler." Ragıp Bey, Dilara Hanım'ın söylediğinin akıllıca olduğunu fark etmesine rağmen askerlerden korkup üniformasını değiştirmeyi kendine yediremedi. "Karargaha gidiyorum Dilara Hanım. Sivil urbalarla gidip kendime mi güldüreyim?" Dilara Hanım o çok etkileyici, mesafeli ve alaycı sesiyle, ki bu sesin Ragıp Bey'i her zaman tesiri altına aldığının tecrübeleriyle biliyordu, konuştu. "Askeri bir ayaklanmada kimsenin gülecek hali olduğunu sanmam." Sonra da kadınsı, neredeyse yalvarır bir halle ekledi. "Lütfen, rica ediyorum, benim hatırım için." Ragıp Bey hafifçe gülümseyerek soyunmaya başladı. Dilara Hanım da Ragıp Bey'in daha önceden hini hacette lazım olur diye bıraktığı sivil elbiselerini dolaptan çıkartıp tek tek yatağın üstüne serdi. Gittiği yerden gelip gelmeyeceği belli olmayan erkeğinin giyinmesine, boyun bağını bağlamasına yardım etti. Bu arada odadan çıkıp arabayı ve kahvaltıyı hazırlamalarını ve çabuk olmalarını söyledi. Geri döndüğünde Ragıp Bey'in palaskasını bağlayıp tabancasını taktığını görünce gene itiraz etti. "Palaska kuşanmayın lütfen. Tabancanızı cebinize koyun. Allah muhafaza bir şey olur, palaskanız görünür, zabit olduğunuz anlaşılır." Ragıp Bey başını sallayarak tabancasını cebine koydu. Aşağı indiklerinde kahvaltı hazırdı. Ragıp Bey hemen gitmek istiyordu ama Dilara Hanım birkaç lokma bir şey yiyip bir bardak çay içmesi için ısrar etti. Ragıp Bey, Dilara Hanım'ın böyle davrandığını daha önce hiç görmemişti. Herhangi bir konuda ısrar etmek asla onun yaptığı bir şey değildi ama bir kadının ısrar eden biri olmayı kendisi için göze almasının hazını da hissetti. "Annemi andırıyorsunuz Dilara Hanım," dedi. Dilara Hanım henüz topuz yapmaya vakit bulamadığı saçlarını arkaya doğru atarak bir ayaklanmanın göbeğine, ölümün içine giden erkeğe göz bebeklerini koyulaştırıp irileştiren bir hüzünle baktı. Bir daha birbirlerini görmeme ihtimali, ayrılma anı yaklaştıkça derin bir ormanın en diplerinde yatan kuru yaprakları tutuşturan bir ateş gibi en altlarda yatan ve sadece insan olduğumuz, ölümlü olduğumuz ve ölümlülerle çevrili yaşadığımız için daha doğuştan sahip bulunduğumuz, varlığımızın bir parçası gibi taşıdığımız, en neşeli olduğumuzda bile gizlimizde sakladığımız, insanlar tarafından değil, Tanrı tarafından yaratılmış ve onun görkemini paylaşan tanrısal bir kederi tutuşturmuştu.